Ayrım 9.
Sayfa 714. Louis Philippe, 9. Louis gibi yumuşaktı, 4. Henri gibi iyi kalpliydi. Şimdi bize göre iyiliğin nadir bir inci olduğu tarihte iyi olan büyük olandan önce gelir. Louis Philippe bazılarınca sertçe, bazılarınca da belki şiddetle değerlendirilmiş olduğundan bu kralı tanımış, bugün kendisi de bir hayalet olmuş bir adamın gelip onun hakkında tarihin önünde tanıklık etmesi pek tabiidir. Bu tanıklık her ne olursa olsun hiç şüphesiz her şeyden önce tarafsızdır. Bir ölünün yazdığı mezar taşı samimidir. Bir gölge bir gölgeyi avutabilir. Aynı derin karanlıkların paylaşılması övme hakkını verir. Bir gün sürgündeki iki mezar için bu ötekinin yüzüne güldü demelerinden hiçbir zaman korkulmaz. 4. Temelin altındaki çatlaklar. Anlattığımız facianın Louis Philippe'in saltanatının başlangıcını örten facia dolu bulutlardan birinin derinliklerine dalacağı anda yanlış anlaşılmaktan kaçınmak gerekti. Bu kitabın kral hakkında açıklamada bulunması şarttı. Louis Philippe krallık otoritesine şiddete başvurmadan, kendisi doğrudan doğruya hiçbir faaliyet göstermeden devrimin bir dönüşüyle girmişti. Bu dönüş devrimin gerçek hedefinden oldukça farklıydı ama bunda onun hiçbir payı yoktu. Dünyaya prens olarak gelmişti, kral seçildiğine inanıyordu. Bu vekilliği kendi kendine vermiş değildi, zorla da almamıştı. Onu kendisine teklif etmişlerdi, o da kabul etmişti. Teklifin hukuka uygun olduğuna, kabul etmenin bir ödev olduğuna inanıyordu. Şüphesiz yanlış olarak ama buna inanmıştı. İyi niyet dolu davranışları oradan geliyordu. Şimdi bunu büyük bir bilinçle söylüyoruz. Louis Philippe davranışlarında iyi niyetli olduğundan, demokraside saldırısında iyi niyet sahibi olduğundan, bu toplum savaşmalarında çıkan bir miktar korkunç olaylar ne kralı ne de demokrasiyi suçlandırır. İlkelerin çatışması öğelerin çatışmasına benzer. Okyanus suyu korur, kasırga havayı korur. Kral krallığı korur, demokrasi halkı korur. Tek kişiye bir şey olan krallık, herkesin malı olan cumhuriyete karşı direnir. Toplum bu anlaşmazlık içinde yaralanır ama bugün onun acısı olan ileride kurtuluşu olacaktır. Hiç şüphesiz savaşanları ayıplamanın burada yeri yok. Belli ki ikisinden biri yanılıyor. Hak, Rodos'taki dev heykel gibi aynı zamanda iki kıyıda birden bulunamaz, bir ayağı cumhuriyette, bir ayağı da krallıkta duramaz. Bölünemez, bütünüyle bir yandadır. Ama yanılanlar samimiyetle yanılıyorlar. Bir vandeli nasıl haydut değilse bir kör de suçlu değildir. Bu korkunç çatışmaları sadece eşyanın kaderine bağlayalım. Bu fırtınalar ne olursa olsun bir insan sorumluluğu onlara karışmıştır. Bu açıklamayı tamamlayalım. 1830 hükümeti hemen zor bir hayat içine daldı. Dün doğmuşken bugün savaşmak zorunda kaldı. Daha yeni yerleşmişti ki pek yeni oturtulan, pek de sağlam olmayan Temmuz aletinin üzerinde her yandan bir takım çekişmeler olduğunu sezdi. Direnme ertesi gün başladı. Kim bilir belki de vaktinden bir gün önce. Düşmanlık aydan aya büyüdü, gizliyken meydana çıktı. Temmuz devrimi dediğimiz gibi Fransa dışında krallarca pek az kabul edildi. Fransa'da da değişik yorumlara uğradı. Tanrı açıkça görülen isteklerini insanlara olaylarla, esrarlı bir dille yazılmış karanlık metinler olan olaylarla açıklar. İnsanlar bunları hemen kendi dillerine çevirirler. Acele yapılmış, doğru olmayan, yanlış, boşluk, mantıksızlık dolu çevirilerdir bunlar. Kutsal dili pek az kimse anlar. En akıllı, en sakin, en derin olanlar bunu ağır ağır sökerler. Ellerinde metinlerle ortaya çıktıkları vakit iş çoktan beri yapılmıştır. Ortada artık 20 çeviri vardır. Her çeviriden bir parti doğar, her mantıksızlıktan da bir bozguncular sınıfı meydana gelir. Her parti tek gerçek metne sahip olduğuna inanır. Her bozguncu sınıfta nuru elinde tuttuğunu sanır. Çoğu zaman iktidarın kendisi de bu bozguncu sınıftır. Devrimlerde akıntıya karşı yüzenler vardır. Bunlar eski partilerdir. Tanrı'nın yardımıyla verasete bağlı olan bu eski partilere göre devrimler ayaklanma hakkından çıktığı için herkesin de onlara karşı ayaklanma hakkı vardır. Yanlış. Çünkü devrimlerde ayaklanmış olan halk değildir, kraldır. Devrim ayaklanmanın tam zıttıdır. Her devrim tabii bir olay olduğundan meşruluğu kendi içindedir. Bu meşruluğu bazen sahte devrimciler lekelerler ama lekeli bile olsa, kanlar içinde bile olsa gene de kalır. Devrimler bir kaza sonucu değil, bir zorunluluktan doğarlar. Bir devrim yapmacığın gerçeğe dönmesidir. Olmuştur çünkü olması gerektir. Bourbon koluna bağlı Orléans koluna karşı olan eski partiler, yanlış düşünüş şeklinden fışkıran bütün şiddetlerle 1830 devrimine saldırıyorlardı. Yanlışlıklar mükemmel birer kurşundur. Bu kurşunlar devrimi en hassas, en öldürücü yerlerinden vuruyorlardı. Zırhının kusurlu, mantığının eksik yerlerinden. Bu devrimin krallığına saldırıyorlardı. Ona bağırıyorlardı. Devrim niçin bu kral? Bozguncu partiler iyi nişan alan körlerdir. Bu çığlığı cumhuriyetçiler de koparıyorlardı ama onlardan gelince makul oluyordu. Bourbon taraftarlarında körlük olan şey demokrat kişilerde basiretti. 1830 halka verdiği sözü yerine getirmemişti. Öfkelenen demokrasi bundan dolayı ona çıkışıyordu. Geçmişin saldırısıyla geleceğin saldırısı arasında Temmuz müessesesi çırpınıp duruyordu. Bir yandan yüzlerce yıllık krallıkla, öbür yanda ebedi hakla başı dertte olan dakikayı temsil ediyordu. Üstelik 1830 dışarıya karşı artık devrim olmayıp ancak krallık olduğundan Avrupa'ya adını duyurmak zorundaydı. Barışı korumak işi büsbütün zorlaştırıyordu. Akıntıya karşı korunması istenen bir ahenk çoğu zaman bir savaştan daha pahalıya mal olur. Daimi gem altındaysa da daima gürleyen bu gizli anlaşmazlıktan, medeniyetin kendisine bile şüpheli görünen bu çok masraflı tedbir, silahlı barış doğdu. Avrupa hükümetleri arabasına koşulu olmasına rağmen Temmuz Krallığı şahlanıyordu. Metternich ona seve seve gem vurabilirdi. İlerleme sonucu Fransa'da yetişen devrin ağır aksak yürüyen Avrupa krallıklarını itiyordu. Yedekteyken yedeği alıyordu. Bu arada içeride halkın yoksulluğu, işçi sınıfı, ücret, eğitim, ceza usulü, fuhuş, kadının kaderi, zenginlik, sefalet, üretim, tüketim, dağılış, alışveriş, para, kredi, sermaye hukuku, bütün bu konular toplumun üzerine yığıldıkça yığılıyordu. Korkunç bir gidiş. Siyasi partilerin dışında başka bir hareket baş gösteriyordu. Demokratik kaynaşmaya felsefi kaynaşma karşılık veriyordu. Üstün tabaka da kütle gibi kendini huzursuz hissediyordu. Başka şekilde ama aynı derecede. Devrimci akımların etkisinde bulunan taban yani halk, alttan alta belirsiz saralı sarsıntılarla titrerken filozoflar düşünüyorlardı. Bir kısmı tek başına, bir kısmı toplu olarak adeta iman birliğiyle, sükunetle ama derinlemesine toplumsal konularını karıştırıyorlardı. Bir volkanın derinliklerinde dehlizlerini rahat rahat ilerleten, gizli sarsıntılarla fark edilen şiddetli ateşlerle pek az tedirgin olan heyecansız maden işçileriydi bunlar. Bu sükunet bu fırtınalı çağda görülebilen en güzel manzaraydı. Bu adamlar haklar konusunu siyasi partilere bırakıyorlar, kendileri mutluluk sorunuyla uğraşıyorlardı. Kişinin rahatı işte onların toplumdan elde etmek istedikleri buydu. Maddi konuları, tarım, sanayi, ticaret konularını adeta bir din mertebesine yükseltiyorlardı. Bir parça Tanrı eliyle, çoğu insan eliyle meydana gelmiş medeniyette, çıkarlar siyasetin jeologları olan iktisatçılar tarafından dinamik bir kanuna uygun olarak gerçek, sert bir kaya meydana getirecek şekilde sabırla incelenir, düzenlenir, birleştirilir, karıştırılır. Değişik adlar altında toplanan, bizim tek bir sosyalist soyadıyla belirtebileceğimiz bu adamlar kayayı delmeye, ondan kişi mutluluğunun kaynağını fışkırtmaya gayret ediyorlardı. Onların çalışması dar ağacından savaşa kadar her sorunu içine alıyordu. Fransız devrimi ile ilan edilen erkeğin haklarına, onlar kadının hakkını, çocuğun hakkını da ekliyorlardı. Sosyalizmin ortaya attığı sorunları değişik nedenlerden dolayı burada teorik açıdan derinlemesine incelemediğimiz için şaşılmasa gerek. Biz bunları belirtmekle yetiniyoruz. Sosyalistlerin kendilerine konu edindikleri bütün sorunlar, yaratılışa ait keşifler, hayaller, mistisizm bir yana bırakılırsa iki önemli sorunda toplanır. Birinci sorun zenginlik elde etmek. İkinci sorun onu bölüştürmek. İlk sorunun içinde iş konusu var, ikincisinin içinde ücret konusu var. Birinci sorunda güçlerin kullanılması söz konusu, ikincisinde kazanç paylaştırılması. Güçlerin iyi kullanılışından kamu gücü doğar, kazancın iyi paylaştırılmasından bireyin mutluluğu doğar. Uygun paylaştırma demek, eşit paylaştırma değil, haklı paylaştırmadır. İlk eşitlik hakkaniyettir. Birleştirilen bu iki şeyden dışarıda genel, içeride özel mutluluk, toplumun refahı meydana gelir. Toplum refahı demek mutlu kişi, özgür vatandaş, büyük millet demektir. İngiltere bu sorunlardan birincisini çözümlüyor. Zenginliği olağanüstü bir şekilde yaratıyor ama dağıtıyor. Ancak bir yanı tam olan bu çözüm şekli onu kaçınılmaz olarak birbirinin zıttı olan şu iki şeye götürüyor. Canavar gibi bir bolluk, canavar gibi bir sefalet. Bütün kazançlar birkaç kişiye, bütün yoksunluklar geri kalanlara yani halka. İmtiyaz, istisna, tekel, derebeylik emeğin kendisinden doğar. Kamu gücünü bireyin sefaleti üzerine oturtan, devletin büyüklüğünü kişinin ıstıraplarından köklendiren yanlış, tehlikeli bir durum. Bütün maddi unsurların birleştiği, içine hiçbir ahlaki unsur girmeyen kötü düzenlenmiş büyüklük. Komünizm ve toprak kanunu ikinci sorunu çözümlediklerini sanıyorlar. Aldanıyorlar. Onların paylaştırması üretimi öldürüyor. Eşit paylaşma rekabeti böylece de çalışmayı yok ediyor. Paylaştırdığını öldüren kasabın yaptığı bir bölüştürmedir bu. Bu sözde çözüm şekilleri üzerinde durmak imkansızdır. Zenginliği öldürmek onu paylaştırmak değildir. İyi çözümleyebilmek için her iki sorunun birlikte çözümlenmesi gerektir. Her iki çözüm şekli birleştirilmeli, tek şekle varmalıdır. Yalnız birincisini çözerseniz Venedik olursunuz, İngiltere olursunuz. Venedik gibi yapma bir gücünüz, İngiltere gibi maddi bir gücünüz olur, kötü zengin olursunuz. Venedik'in bir şiddet hareketi içinde ölmesi gibi mahvolursunuz ya da er geç İngiltere'nin içine düşeceği gibi bir iflasa sürüklenirsiniz. Dünya sizin ölüp ayaklar altına düşmenize seyirci kalır çünkü dünya bencillik olan her şeyin, insan için bir fazileti, bir ülküyü temsil etmeyen her şeyin düşüp ölmesine seyirci kalır. Burada Venedik ve İngiltere kelimeleri milletleri değil toplumsal kuruluşları belirtiyor elbette. Milletlerin üzerine konulan oligarşilerdir bunlar, milletlerin kendisi değil. Bizim milletlere daima sevgimiz, saygımız vardır. Venedik halk olarak yeniden doğacaktır. İngiltere aristokrasi olarak düşecek ama İngiltere millet olarak ölümsüzdür. Bunu açıkladıktan sonra devam ediyoruz. İki sorunu çözümleyin, zengine gayret verin, yoksulu koruyun. Sefaleti yok edin, güçlünün zayıfı sömürmesine son verin. Yolda bulunanın başarıya ulaşmış olana karşı duyduğu haksız kıskançlığı frenleyin. İnce hesaplarla, kardeşçe, ücreti işe ayarlayın. Çocukların yetişmesine ücretsiz, mecburi eğitimi katın. Erkekliğin temelini bilimden kurun. Kolları işletirken zekaları geliştirin. Güçlü bir millet aynı zamanda mutlu insanlar topluluğu olun. Mülkiyeti yıkarak değil genelleştirerek halka yayın. Öyle ki istisnasız her vatandaş mal sahibi olsun. Bu sanıldığından daha kolaydır. Kısacası zenginliği elde etmesini de paylaştırmasını da bilin. Böylece hem maddi büyüklüğe hem de manevi üstünlüğe sahip olursunuz. O zaman Fransa adını taşımaya layık olursunuz. İşte yanılan birkaç topluluğun dışında üzerinde kalan sosyalizm bunları söylüyordu. Olaylardan aradığı işte bunlardı, fikirlerde uyandırmak istediği işte bunlardı. Takdir edilecek çabalar, kutsal teşebbüsler. Bu doktrinler, bu kuramlar, bu direnmeler devlet adamının filozofları göz önüne alması gibi beklenmedik zaruret, belli belirsiz fark edilen aşikarlıklar, devrimci ülküyle fazla çekişmesi olmayan, eski alemle uyuşan yeni bir siyaset yaratmak, Polinyak'ı savunmak için Lafayette'in kullanılması gereken bir durum, karışıklığın altında saydam ilerlemenin sezilmesi. Louis Philippe'i işte bütün bunlar düşündürüyordu. Çevresinde dengelenecek rekabetler, meclisler, halk, kendisinin devrime olan inancı, kesin üstün bir hakkın belli belirsiz kabulünden doğan bir tevekkül, sülalesinin devam etmek isteği, ailesine bağlılığı, halka içten saygısı, kendisinin dürüstlüğü onu acı acı düşündürüyordu. Her ne kadar güçlü, cesursa da zaman zaman kral olma güçlüğü altında eziliyordu. Ayaklarının altında korkunç bir dağılma hissediyordu. Yalnız Fransa her zamankinden daha çok Fransa olduğundan, bu hiç de temelden bir yıkıntı değildi. Karanlık yığılmalar ufku örtüyordu. Derece derece ilerleyen garip bir gölge insanların, eşyanın, düşüncelerin üzerine yayılıyordu. Öfkelerden, sistemlerden gelen gölge. Aceleyle boğulan her şey kımıldıyor, kabarıyordu. Safsatanın gerçeklere karıştığı bu havada öylesine bir sıkıntı vardı ki, bazen dürüst adamın vicdanı soluğunu tutuyordu. Fırtına yaklaşırken yaprakların titremesi gibi toplumsal kaygının içinde akıllar titreşiyordu. Elektrik gerilimi o dereceyi bulmuştu ki bazı anlarda rastgele herhangi bir kimse, bir yabancı ortalığı aydınlatıyordu. Sonra gene akşam karanlığı çöküyordu. Arada sırada derin boğuk gürültüler bulutlardaki yıldırım miktarı hakkında bir fikir veriyordu. Temmuz devriminin üzerinden daha ancak 20 ay geçmişti. 1832 yılı kaçınılmaz yakın bir korku havasıyla başlamıştı. Halkın sıkıntısı, aç işçiler, karanlıklar içinde kaybolan son Konde Prensi, Paris'in Bourbonları kovması gibi Nassau'ları kovan Brüksel, kendini bir Fransız prensine teklif eden İngiliz prensine verilen Belçika, Nikolay'ın Ruskin'i, ardımızda iki güney şeytanı, İspanya'da Fernando, Portekiz'de Miguel, İtalya'da sarsılan toprak, Bologna üzerine elini uzatan Metternich, Avusturya'ya Ancon'da pek sert davranan Fransa, kuzeyde Polonya'yı yeniden tabutuna çivileyen bilmem hangi uğursuz çekiç sesi, bütün Avrupa'da Fransa'yı gözetleyen öfkeli gözler, eğileni itmeye, düşenin üzerine atılmaya hazır şüpheli mültefik İngiltere, kanuna dört başı vermemek için Bekarya'nın arkasına sığınan vatan, kralın arabasında karalanan zambak çiçekleri, Notre Dame'ın koparılan haçı, küçültülen Lafayette, mahvedilen Lafitte, yorgunluk içinde ölen Benjamin Constant, iktidar yorgunluğundan ölen Casimir Perier, krallığın her iki başkentinde de aynı zamanda ortaya çıkan biri siyasal, öbürü toplumsal hastalık, biri düşüncenin şehrinde, öbürü çalışmanın şehrinde, Paris'te iç savaş, Lyon'da müptezel savaş, her iki şehirde de aynı cehennem ateşi, halkın alnında yanardağ kızılı, taassuba düşen güney, karışan batı, Vande'de Berry düşesi, gizli gizli düzenlenen ayaklanmalar, kolera. Bütün bunlar düşüncelerin kaygılı uğultusuna, olayların kaygılı gürültüsünü ekliyordu. 5. Tarihi yaratan, tarihin bilmediği olaylar. Nisan sonuna doğru her şey şiddetlenmişti. Kaynaşma kaynamaya dönmüştü. Yan alevlenmelerin belirtisi olarak çabuk bastırılan, yeniden doğan yer yer küçük ayaklanmalar 1830'dan beri şurada burada baş göstermişti. Korkunç bir şey hazırlanıyordu. imkan dahilindeki bir devrimin daha pek belirsiz, iyi aydınlanmamış çizgileri seziliyordu. Fransa Paris'e bakıyordu. Paris Saint-Antoine Caddesi'ne bakıyordu. Gizlice kızışan Saint-Antoine Caddesi kaynamaya başlıyordu. Bu iki sıfatın birleşmesi bir meyhane için kullanılınca garip görünürse de, Sharon Sokağı meyhaneleri hem ciddi hem fırtınalıydı. Buralarda hükümet kayıtsız şartsız söz konusu ediliyordu. Buralarda açıktan açığa uğrunda dövüşülecek ya da rahat durulacak şeyi tartışıyorlardı. Dükkanlarda işçilere ilk tehlike işaretinde sokağa fırlayacaklarına, düşmanın sayısına bakmadan dövüşeceklerine dair yemin ettirilen arka odalar vardı. Söz alındıktan sonra meyhanenin bir köşesinde oturan bir adam sesini gürleştirerek "Anlıyor musun? Yemin ettin." diyordu. Bazen birinci katta bulunan kapalı bir odaya çıkılıyordu. Orada masonlara layık sahneler geçiyordu. İçlerinde yeni katılana, ona ve aile babalarına yardım etmek için ant içiyorlardı. Yeminin formülü buydu. Basık odalarda yıkıcı broşürler okunuyordu. Devrin gizli raporlarından biri hükümeti sopalıyorlardı der. Oralarda şuna benzer sözler işitilirdi. Şeflerin adını bilmiyorum. Bizler gününü ancak 2 saat önce öğreneceğiz. Bir işçi, 300 kişiyiz, her birimiz yarımşar frank verelim, böylece mermi, barut yapabilecek 150 frank elde edilir diyordu. Bir başkası, ben 6 ay istemiyorum, 2 ay istemiyorum. 15 güne kalmadan hükümetle aynı seviyede olacağız. 25 bin kişiyle karşı konulabilir diyordu. Bir başkası, geceleri hiç yatmıyorum çünkü fişek dolduruyorum diyordu. Arada sırada burjuva kılıklı güzel elbiseli adamlar geliyorlardı. Yüksekten atıp tutarak kumanda eder hallerle en önemlilerin ellerini sıkıyorlardı. Sonra da çekilip gidiyorlardı. Hiçbir zaman 10 dakikadan fazla kalmıyorlardı. Alçak sesle gizli anlamlı konuşmalar oluyordu. Komplo olgunlaştı. O şey son haddine vardı. Orada bulunanlardan birinin deyimiyle söylersek, kim varsa hepsi bunu homurdanıyordu. Heyecan o haldeydi ki, bir gün bir işçi meyhanenin ortasında silahımız yok diye haykırdı. Arkadaşlarından biri, askerlerin silahı var ya dedi. Böylece farkında olmadan Bonaparte'ın İtalya'daki orduya yaptığı demeci taklit etmiş oldu. Bir rapora göre, çok daha gizli bir şeyleri olduğu zaman birbirlerine bildirmiyorlardı. Dedikleri şeyi söyledikten sonra neyi gizleyebileceklerine pek akıl ermiyor. Toplantılar bazen kademeli oluyordu. Kimisine 8-10 kişiden fazla katılmıyordu. Onlar da hep aynı kimselerdi. Öbür toplantılara her isteyen katılabiliyordu. Salon öylesine doluyordu ki ayakta durmak zorunda kalıyorlardı. Toplantılara bir kısmı heyecanla, ihtirasla katılıyordu, bir kısmı ise işlerine giderken uğruyorlardı. Devrim zamanında hep olduğu gibi bu meyhanelerde yeni gelenlere sarılıp öpen yurtsever kadınlar vardı. Gizli anlamda daha başka olaylar da görülüyordu. Bir adam meyhaneye giriyor, içkisini içiyor, şarapçı bütün borçları devrim ödeyecek diyerek çıkıyordu. Sharon Sokağı karşısındaki bir meyhanede devrimin gizli adamları seçiliyordu. Oylama kasketlerin içinde yapılıyordu. İşçiler Kot Sokağı'nda kılıç gösterileri yapan bir eskrim öğretmeninin evinde toplanıyorlardı. Orada tahta kılıçlardan, bastonlardan, değneklerden, meçlerden meydana gelmiş bir silah takımı vardı. Bir gün meçlerin ucundaki düğmeleri çıkardılar. Bir işçi, 25 kişiyiz ama bana güvenmiyorlar, bir makine gözüyle bakıyorlar diyordu. Bu makine daha sonra kenise oldu. Tasarlanan şeyler neyse gittikçe duyuluyordu. Kapısının önünü süpüren bir kadın bir başkasına, uzun zamandan beri bütün gücümüzle fişek yapmaya uğraşıyoruz diyordu. Eyaletlerin muhafız kıtalarına hitap eden beyannameler sokaklarda asılıydı. Bu beyannamelerden birinde şarap tüccarı Burto imzası vardı.